İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 14. dizin, sayfa 291, 14. bölüm. Kasaba şimdiye kadar görmediği büyük bir baskı altındaydı. İnce Mehmet'in ağzı altın varaklı, Allah mühürlü, kırklara karışmış gitmiş de Hızır Aleyhisselam'ın bozatına yoldaş olmuş atından söz etmek yasaktı. Her kim ki iyi ya da kötüsüne bu attan söz edecek olursa ağır cezalara uğrayacaktı. Bir kere doyasıya da yakıyor, jandarma kumandanlığının altındaki odada diz boyu suların içinde bekletiliyor, savcı bir yasal gediğini bulmuş, böyle kişileri 3 aydan başlayarak devlete karşı... İlk günler çok kişi karakola düşmüş, kan işiyinceye kadar dayak yemiş, su dolu bodrumda da aç bırakılarak günlerce bekletilmişlerdi. Mahkum olup içeri girenler de vardı. Bu cezalardan sonra çarşıda birdenbire İnce Mehmet'in atının sözü kılıçla kesilircesine kirp diye kesilmişti. Sanki kasabada ne böyle olay geçmiş, ne de o at alaşafakla bulutların üstüne çıkmış kişnemişti. Ne de kasabada yasaklandığı halde bağıra bağıra attan söz etti diye kimi insanların kemikleri kırılmış, pis lağım sularının içinde bekletilmiş, ne de mahkum olarak kimse hapishaneye düşmüştü. Gene de el altından evlerde, köylerde, özellikle kadınlar arasında at üstüne söylentiler zenginleşerek almış yürümüştü. Gün geçmiyordu ki attan yeni, iç acıcı bir haber gelmesin, atın bir hüneri, bir kerameti duyulmasın. Koca burunlu, hak aşığı, kel aşık at üstüne öyle bir destan çıkarmıştı ki, sazını kapmış yollara düşmüş, atın macerasını diyar diyar anlatmaya başlamıştı. Bunu, bu at işini kasabanın başına saranlar da duyuyor biliyorlardı ya, olsun, hiç olmasa bu alçaklar açık açık konuşup da kasabanın ortasında ata destanlar düzenliyorlardı. Yalnız karılar çok azıtmışlardı. Hüsnü Hatun Yüzbaşı'nın hanımı, Taşkın Halil Bey'in hanımı, yargıcın, belediye başkanının, savcının hanımları, kasabadaki bütün ileri gelenlerin hanımları bir araya geliyorlar, sabahtan akşamlara kadar atı konuşuyorlardı. Hatunlar İnce Mehmet'e atına kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki ne dayak, ne hapis, ne ölüm hiçbir şey para edemezdi. Allah da onlara yardım ediyor. Nereden çıkıyorsa kasabaya aşağı yukarı her gün yeni, kız oğlan kız bir at, bir İnce Mehmet olayı tellenerek pullanarak geliyor. Onların mutluluklarına mutluluk katıyordu. Haberlerin en ilginçlerini de Zülfü'nün o sessiz, süzme göz karısı öğreniyor, getiriyordu. Nereden öğreniyorsa. Özellikle onun getirdiği haberler mutluluktan çıldırtıyordu kadınları. Hele son gelen haberler kadınların dillerinden düşmüyor, bir anlatan dönüyor, bir daha anlatıyordu. Her gece kasabada el ayak çekildikten sonra köprünün altından, atın kurşuna dizildiği yerde bir top ışık patlıyor, önce kıpkırmızı bir ışıktır bu. Sonra yeşile, turuncuya, maviye dönüşüyor. Tepenin başına çıktığında şişiyor, uzuyor, genişliyor, kapkara kesiliyor, kara ışık sonra apaydınlık oluyor, tepenin başı gün ışığı vurmuş gibi ağrıyor. Bu aydınlığa dört yandan kuyrukları sırtlarında kısraklar geliyor, seçkin, soylu, görkemli kısraklar. Tepenin başında bacaklarını açıp gererek usulca su bırakıyorlar. At önce toprağı, sonra kısrakların sağrı aralarını kokluyor, burun delikleri sonuna kadar gerilmiş, açılarak başını göğe kaldırıyor, bir süre öyle durduktan sonra öbür kısrağın su döktüğü yere, sonra da sağrı arasına geçiyor, bazı da başı havadayken incelen bir kişneme koparıyor. Sonra birden kısrağın üstüne çıkıyor, yükleniyor ve teker teker ve sabaha kadar o kısrağı bırakıp ona atılıyor. O kısrağı bırakıp ona. Bu sırada at oraya geldiğinden bu yana kısraklardan önce de kadınlar, kızlar geliyorlar tepeye. Atın kısrakların yöresinde halkalanıp onların hiçbir insana nasip olmayacak çılgın, sıcak, candan sevişmelerini seyrediyorlardı. Tan yerleri ışırken işini bitirmiş, kuyruğu yelesi kulakları düşmüş at bir süre bekliyor, ardından da ortadan yitiyor, bir dağın doruğundan uzun kişnemesi geliyordu. Atın bu dünyayı sarmış hikayeleri kadınlar arasında bile tavsamışken Mehmetler imdada yetişti. Gelen haberler kasabayı, Adana'yı, dahası da Ankara'yı, bütün Türkiye'yi sarsacak kadar korkunçtu. Toros dağları köylüklerindeki bütün çocuklar, delikanlılar adlarını değiştirmişler, Mehmet olmuşlardı. Bu hareket dağlardan aşağıya, Çukurova'ya kadar bile sirayet etmişti. Haber duyulduğunda kasabada bir panik havası esmiş, en soğukkanlı kişiler bile bu korkunç olay karşısında kendilerini tutamamışlar, genel havaya kapılmış gitmişlerdi. Murtaza Ağa bile telaşlanmış eme ve koşmuş Topal Ali'yi karşısına almış, şimdi ne yapacaklarını, bu yedi başlı ejderhanın elinden nasıl kurtulacaklarını ona sormaya, ondan bir umut aramaya başlamıştı. Çarşıya düşmüş, ben size demedim mi diye önüne gelene dert yanmaya başlamıştı. Ben size demedim mi, daha ince meme çiçeği burnundayken, yılanın başı küçükken ezilmeli dememiş miydim? Dert yandığı kişiler de, sen ne haklıymışsın Murtaza, seni dinlemedikle işte şimdi kendi ipimizi kendimiz, kendi elimizle çektik diyorlar. Hayıflı hayıflı baş sallıyorlardı. Hemen o gün başta Halil Bey yüzbaşı görmüş geçirmiş kasabalıların çoğunun öğretmeni, ağırbaşlı İstiklal Harbi kahramanı, büyük öğretmen çiftliğinin sahibi ağırbaşlı Rüstem Bey, tapucu Zülfü, savcı, yargıç, belediye başkanı Molla Duran Efendi, öğretmenler, daha birçok kişiler, köy ağaları, oba beyleri kaymakamın odasında toplandılar. Ne yapılmalıydı? Bu sorunun da altından kalkmak hayli zordu çünkü işin içinde iş vardı. ''Yazamam, telgraf çekemem Arif Sayın Bey'e'' dedi Zülfü. ''O bize küstü. Arif Sayın Bey bize o kadar küsmüş ki, affedersiniz, kıçlarından bal damlayan, kendi elimle ona sepetler içine gönderdiğim incirlerin bile yüzüne bakmamış. Halbuki o incirlere deli divane olurdu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O incir sözünü duyunca mübarek ağızları sulanır, sellenirdi. Gözleri de sevinçten ışıl ışıl ederdi. Şimdi o canım incirleri tanımamış, gönderdiğim sepetin yüzüne bile bakmamış. Altın saplı bastonun ucuyla şöyle sığır tezeyi gibi ittirivermiş. Şu benim kendi elci izimle yetiştirdiğim, canı azizim gibi bakıp büyüttüğü ürünlerime köpek muamelesi yapmış. Ben artık bundan sonra bu hakareti gördükten sonra bir can içinde olsa ben onu... Hepiniz biliyorsunuz, bir daha onun yüzüne bakamam. Bakma bakma ama madem ki incirlerine böyle azim bir hakaret yapılmış, hiçbir şey yapmaya, bu iş ciddidir dedi muallim Rüstem Bey. Çenesini bastonuna dayamış, yeşil gözleri kırışmış, o kalın gerdanı sarkmış. Bu iş ciddidir, hem de İstiklal Harbi zamanındaki kadar. Bu azim bu tarihimize ilk defa vuku bulan hadiseyi mutlaka Ankara'ya, Arif Sayın Bey'in kulağına ulaştırmanın bir yolunu bulmalıyız. Ben söylemiştim diye gene yineledi Murtaza. Yılanın başı her zaman küçükken ezilir. Bu görenek bize Osmanlı atamızdan miras kalmaydı. Daha böyle bütün dağlar Mehmet bile olamamışken hepiniz biliyorsunuz. Kuyucu Murat Paşa Hazretleri Efendimiz İstanbul'dan buralara akan bir yıldız gibi hışımla kayarak geldi. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayarak bu canavar Toros dağlarını, Çukurova Ovası'nı, Sivas'ı, Malatya'yı kuyularla doldurdu. O yaşlı Pir-i Fani'nin hiç mi aklı yoktu? Taşkın Halil Bey onun sözünü keserek asıl soruna girmek istedi. Murtaza ona kızdı. Hep senin yüzünden başımıza geldi bu işler diye bağırdı. Daha yılanın başı küçükken, o zavallı abdi mecruh ve şehit düşmüşken ben size açık açık söyledim. Amanın ha, amanın ha dedim. O geçti dedi dingin Taşkın Halil Bey. Bugün göğsüne İstiklal madalyasını da takmıştı. Biz şimdiki güne, bu ana bakalım. Bakalım dedi soluğu taşmış, göğsü inip kalkan, boyun damarları şişmiş, gözleri çakmak çakmak Murtaza. Siz biliyor musunuz ya da duydunuz mu, benim dağlarla irtibatım büyüktür. Senin o büyük irtibatında o topal adam mı diye tepeden alaylı güldü Taşkın Halil Bey. Sonra yüzü ciddileşti. Bil ki Murtaza, senin hiç haberin yok ya, asıl yılanı koynunda besleyen sensin. Ben o topal adamın yılan gözlerini hiç mi hiç beğenmiyorum. Bana öyle geliyor ki her şeyin başı o senin topal adamın. Murtaza Ağa ayağı fırladı, köpürdü, kudurdu. Ayağı fırladı, fırladı, geri yerine oturdu. Bir şeyler konuşuyor, bağırıyordu ama anlaşılmıyordu. O kadar çırpındı, bağırdı ki yorularak bir külçe gibi koltuğuna çöktü. ''Siz beni, adamımı kıskanıyorsunuz, kıskanıyorsunuz. O benim öz bir kardeşimdir, arkamdaki kalemdir. Bir İnce Mehmet değil, bin İnce Mehmet olsa onun gölgesinden ürker. İşte siz de bunu bildiğiniz için.'' ''Ayıptır Murtaza Bey, ayıptır.'' diye onu yatıştırmaya çalıştı kaymakam. ''Halil Bey size bir şey demediler ki.'' Ötekiler de kaymakamın sözlerine benzer sözler ettiler ve Murtaza'ya o kadar yüklendiler ki sonunda adam özür dilemek zorunda kaldı. Kan tere batmış çıkmıştı. ''Affedersiniz, fazla heyecanlandım. Kusura kalmayın. Taşkın Bey benim öz kardeşimden bile benim için kıymetlidir. O bana hiçbir vakit, hiçbir şey için gönüllenmez.'' Şimdi efendim, çok ehemmiyetli ve de hayatidir, onun için yırtmıyorum. Çünkü efendim bu vatanın hayatı ve mematı mevzu bahistir. Herkesin adı Mehmet olmuş, bunun o kadar bir kıymeti harbiyesi olmayabilir. Bu da vahimdir ama bundan daha vahim olanı da vardır. Efendim yedişer yedişer silahlı gençler geliyorlarmış daha. İnce Mehmet'e nereden geldikleri belirsiz, dişleri ne kadar silahlı, bombalı, mitralyözlü... Hepsi de aynı biçimde giyiniyorlarmış. Saçları, gözleri, elleri de birbirinin tıpkısıymış. Hepsinin de adı ne hikmetse Mehmet'miş. emrine geldik İnce Mehmet diyorlarmış. O da onlara dağlarda talim ettiriyor, o dinsiz Allahsız hocayla birlikte kendi gibi yetiştirip salıveriyormuş dağlara. Dağlarda bu birbirine benzer yedilerden geçilmiyormuş. Hepsi de keskin nişancıymış, uçan turnayı gözünün bebeğinden vuruyorlarmış. Yolları belleri tutmuşlar, soymadık insan ırzına geçmedik kız koymuyorlarmış. Dağlarda zengin kalmadı, hep ovaya kaçtılar. Zavallılar, sanki aynı şeyler burada da başımıza gelmeyecek gibi. Benim sözüm bu kadar. Teşekkür eder, beni sabır ve metanetle dinlediğinizden dolayı sağ olun der. Bir daha da benim canımdan aziz Topal Ali ağabey, öz bir kardeşime zinhar sataşmamanızı rica eder ve hem de tavsiye ederim. Ellerini dizlerinin üstüne koyduktan sonra herkesin yüzüne teker teker baktı. Ardından da gözlerini yere indirdi. Taşkın Halil Bey ellerini ovuşturarak söze başladı. Evvela geniş izahlarından dolayı muhterem Murtaza ağaya hulusu kalple teşekkür ederim. Mesele vahimdir. İş büyümeden bunun önüne geçmeliyiz. Her şeyi burada açık açık konuşmalıyız. Öyle anlaşılıyor ki Arif Saim Bey'den, Ankara'dan bize bir destek, bir hayır olmayacak. Bu dağlarda olup bitenleri onlar küçümsüyorlar. Vaziyetin vehametini Ankara'ya anlatabilmemize bir imkan görmüyorum. Bir tek imkanımız vardı, o da mebusu alimiz Arif Saim Bey. O da sırtına bize dönmüş vaziyette. Onu aşarak Ankara'ya ulaşıp her şeyi anlatmamız mümkün değil. Biz buradan dahiliye vekaletine tel çeksek önce onun eline geçecek. Kemal Paşa'ya, İsmet Paşa'ya, Fevzi Paşa'ya çektiğimiz teller evvela onun eline ulaşıyor. Biz çeksek de diyerek sözünü bitirdi. Hiçbir yere onun bilgisi dışında tel çekemeyiz dedi üzgün bir sesle Zülfü. Suratı gittikçe asılıyordu. Yapamayız dedi kaymakam. Kasabamızda bütün dünya Mehmet'e inkılap etse de asayiş Berkemal'dir. Muallim Rüstem Bey, biz burada tek başımıza Toros dağlarında düşmana karşı nasıl teşkilat kurmuşsak, şimdi de öyle. Arz edeyim efendim, duydum ki dağlarda İnce Mehmet'e karşı bir devlet kadar güçlü, at yetiştiricisi Sarı Sultanoğlu çok tesirli bir çete kurmuş. Gene benim kulağıma geldiğine göre İnce Mehmet'i çok sıkıştırıyormuş derken sözü onun ağzından, oho diye gülerek Murtaza aldı. Muallim Bey, Muallim Bey, o önceki gündü. Dün gece İnce Mehmet çetesi Sarı Sultanoğlu'nun bütün adamlarını imha eyledi. Toroslarda kartallar insan etine doydular. Sarı Sultanoğlu şimdi kaçacak delik arıyor. Şimdi onun Toros dağlarına girebileceği bir sıçan deliği bin altın ediyor. Vaziyetin gayet de vahim olduğu anlaşılıyor. Muallim Rüstem Bey çok üzülmüştü, dudakları titreyerek. Küçük bir maruzatım daha var dedi sesini yükseltmeden yumuşacık. Arz edebilir miyim efendim? Kaymakam buyurun dedi. Efendim, herkesin, her gencin, her çocuğun Mehmet adını alması şimdiye kadar bu vatanın başına gelmiş en mühim beladır. Bu vatan bendenizce efendim 900 yıldır böyle vahim bir tehlikeyle karşılaşmadı. Herkesin Mehmet adını almasının köylülerce derin bir manası olsa gerek. Bendenizle arz edeyim efendim, bu bir köklü derinden gelen geniş bir isyan denemesidir. Bu baldırı çıplakların inatla böyle bir isim yöresinde bir kişi olaraktan bayrak açmaları, şimdiye kadar İspartaküs'ten bu yana insanlığın gördüğü en vahip harekettir. Yenilecekler malum, hazır değiller, bunu onlar da bilmeden biliyorlar, arz edeyim. Ben çok tarih okumuşumdur, bu halk dedikleri çoğu zaman bilmeden bilir. Evet, bunların attıkları tohum çok derinlere, kimsenin sökemeyeceği kadar derinlere kök salacaktır. Şuurlu olduğunu sanmıyorum, bu İnce Mehmet yanındakiler yenileceklerini, pek yakında da öldürüleceklerini bilmeden gayet iyi biliyorlar. İnsiyaklarıyla da korkunç, kökü ulaşılamayacak kadar derinlere inen bir kök saldıklarını da, tarihteki en mühim, dünyayı sarsacak bir tohum attıklarını bilmeden biliyorlar. Yoksa bütün köylülerin 7'den 70'e Mehmet adını almaları ve hemen de Mehmet olarak teşkilatlanmaları, Ankara'da bu vehameti öyle zannediyorum ki istikbalin bu canavar köküne akla erecek çok kimse yok. Yazık ki yok dedi Taşkın Ali Bey, yüzü sararmıştı. Evet, toprağımızın altı oyuluyor. Çok güzel belirttiniz dedi alı al moru mor yüzbaşı. Ben şimdi büyük bir birliği genç bir subayın kumandasında Ali Onbaşı'nın rehberliğinde hemen dağlara göndereceğim. Onlara Mehmet olmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Sağ olsun albay, bize çok jandarma ve mühimmat gönderdi. Beyler korkmayınız, müsterih olunuz. Değil 5-10, değil bir Toros dağı dolusu baldırı çıplak, açlıktan nefesleri kokan, gıdasızlıktan bir deri bir kemik kalmış köylüler, bütün dünya Mehmet olsa bile biz onları yılanın başına ezer gibi ezeriz. Müsterih olun efendiler, ezeceğiz. Muhterem kaymakam beyimizin dedikleri gibi bunu Ankara hiç duymadan yağdan kıl çeker gibi halledeceğiz, hem de kolaylıkla. Şimdiye kadar jandarma azlığından oldu olanlar, her şey planlanmıştır. Pek yakında bütün onların kelleleri çarşıdaki dut ağaçlarına asılacaktır. Yüzbaşının böylesine teminat vermesinden dolayı herkesin yüzü güldü. Yüzbaşı haklı, sopayı yiyen, değil Mehmetliğini, Allah'ını bile inkar eder. Hele Ali Onbacımızın sopasını. Yakında Toros Dağları'nın üstüne bir kara bulut olarak çöker. Taşı, toprağı, ağacı bile, suyu, ateşi bile ben Mehmet değilim diye bağırtır. Ve hem de feryadı figan ettirir. Ali Onbaşı onları öyle bir hale getirir ki kıyamete kadar doğacak çocuklarına bir daha Mehmet adı değil Muhammed adı bile koyamazlar. Kasabada, şehirde, Çukurova'da Mehmet adlı birisini görecek olsalar başlarını alır yitirirler, cehenneme kadar kaçarlar. Yüzbaşı bir zafer kazanmışçasına kıvançlıyla hemen ayağa kalktı. Efendim, yüksek müsaadenizi dilerim. Ben hemen şimdi birliğimizi harekata geçirmeliyim. Güle güle, yolunuz açık, kurşununuz keskin, gazanız mübarek olsun. Herkes ayağa kalkmış minnetle onun elini sıkıyordu. O çıkar çıkmaz arkasından Muallim Rüstem Bey de başı yerde yüzü kararmış oradan ayrıldı. Ötekiler her şeyi olmuş bitmiş gözüyle bakmasalar da Kertiş Ali Onbaşı'nın bu Mehmetler işini kökten halledeceğine inanıyorlardı. Hele bir gitsin de Toros'a, başlarıyla dönerse gerisinin altından kalkmak kolaydı. Kaymakamın odasından, kaymakam da içinde, soluğu doğru Nazifoğlu'nun lokantasında aldılar. Murtaza Ağa eve gece yarısına doğru geldi. Hüsnü Hatun uyumamış onu merakla bekliyordu. Bu Mehmetler işi onu da kuşkulandırmıştı ama işin ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Duyduğuna göre dağlardaki bütün insanlar, 100 yaşındaki koca karılar bile Mehmet adını almışlardı. Hüsnü Hatun varsın alsınlar diye düşünüyordu. İsim kendilerinin değil mi? Kendi adlarını Mehmet de yaparlar, Ahmet de. Bunun kime ne zararı olur ki? Bu işten niçin bu kadar korktular da ortalığı bu kadar tantanaya veriyorlar? Sorma Hatun dedi Murtaza Ağası, hiç sorma halimizi. Vaziyet fevkalade vahim. Bütün dediklerim bir bir çıkıyor. Ben ta başlangıçta vaziyetin durumunu, vehametini onlara, bütün dünyaya, Ankara'ya arz etmeye çalışırken benimle alay ediyorlardı. Şimdi herkesin adı Mehmet olunca ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bunlar o kadar akılsızlar ki Muallim Rüstem Bey Mehmetler işinin vehametini onlara uzak tarihlerden misaller getirerek anlatmasa gene de anlamayacaklardı. Daha da pek anladıklarını sanmıyorum. Vaziyeti Ankara'ya olduğu gibi anlatmaya korkuyorlar. Olmaz, olmaz, vatan elden gidiyor. Şu Sarp, şu Ulu Toros dağları, dağ, taş, toprak, ağaç, insan hep Mehmet oldu. Varsın olsunlar dedi Hüsnü Hatun. Ne olacak, ne var bunda? Ne isterlerse olsunlar. İsterlerse hepsi de adını İsmet Paşa koysun. Ne var bunda? Çok şey var bunda, çok. Muallim Rüstem Bey anlattı. Öyle bir anlattı ki bu Mehmetler faciasını oradaki herkes korkusundan şakır şakır donuna işedi. Tohum, tohum ölmez yitmez tohum atıyorlar toprağa. O tohumlar yeşerecek toprağın derinlerine, küreyi arzın ortasına kadar sökülmez köklerini salacaklar. Tohum atın, tohum. Ne tohumu kurban olduğum Murtaza Ağa? Mehmet tohumu, bizim ölüm fermanımızın tohumu. Hüsnü Hatun Mehmetlerden nasıl bir tohum olabileceğini, bunun ne tohumu olduğunu bir türlü anlamadı ya, üstelemedi de. Öyle bir tohum ki, bu kadar korktuklarına göre hepsinin birden bu tohumda bir şeyler, bir tuhaflıklar olacaktı. Bu tohumdan hiçbir şey anlayamıyordu ya, onun da yüreğinin bir köşesine bir anlamsız korku, azıcık da olsa belli belirsiz gelmiş yerleşmişti. Şimdi Murtaza Ağa birazcık sarhoştu, belki yarın ona bu tohum işinin vehametini ona daha açık seçik anlatırdı. Bugün Topal Ali'de de bir tuhaflık vardı. Belki de onun yüzünün aşıklığı da bu olmaz olası kökleri yerin dibine ulaşan tohum yüzündendi. Yarın öbür gün İnce Mehmet kasabaya inecek, hepsini soyacak, öldürecek miydi? Yerin altı kökler dediklerine göre bunların hepsi öldürülecek miydi? Düşündü, düşündü Hüsnü Hatun, bu tohum işinin içinden çıkamadı. Aman dedi kendi kendine, bunlar da çok korkuyorlar. O bir avuç içi kadar köylü çocuğundan benim babamın evinde olsaydı... Aman aldırma, her şey olacağına varır. Düşünmekten vazgeçti. Bunlar birbirlerini korkutuyorlar diye içinden geçirdi. Topal Ali Ağa nerede? İçeride uyuyor. Böyle bir gün daha herkes can telaşına düşmüş, dünyayı Mehmetler almışken, biz kan içinde boğulurken, tohumun kökü küre-i arzın tam ortasını bulmuşken, o daha osura osura uyuyor ha. Öfkelenme kurban olduğum, öfkelenme sevdiğim. Dün gece sen uyurken o fıkara tabanca elinde mavzer yanında gözlerini kırpmadan bizi bekledi dedi Hüsnü Hatun yumuşacık. Gece yarısı uyandım da o fıkara fedakar kardeşine çay yaptım. Murtaza Ağa usuldan sallanarak odanın kapısını açtı. Yavaşça sesini tatlaştırarak Ali, Ali'm, Ali kardeşim diye seslendi. Ali hemen yataktan fırladı. Kendine çeki düzen verdikten sonra ağanın karşısına geldi, dikildi. Soyunmadan yatağın üstüne şöyle bir uzanmış, ağanın Hüsnü Hatun'la konuşmasını bir sözcük bile kaçırmadan duymuştu. Tabancası da elindeydi. Uyuyor muydun Ali kardeşim? Azıcık dalmışım da. Murtaza Ağa Sevecen sesini daha yumuşatarak sevgi dolu. Dün gece hiç uyumadın da. Ali gülümseyerek, gündüz uyudum sevgili ağam dedi. Eve döndüğünden bu yana Murtaza Ağa'ya hep sevgili ağam diyordu. Nasıl demesin ki? Ağa, Hüsnü Hatun, bütün ev halkı ona öyle bir sevgi saygı gösteriyorlardı ki Ali bu hiç görmediği bu sevgi dağının altında ezilip kalıyor, ne yapacağını şaşırıyor, arada sırada da coşup onu öldürmek düşüncesinden bile vazgeçiyordu. Kimi zaman da o kadar ileri gidiyordu ki Murtaza Ağa kardeşine bu kadar kin beslediğinden utanıyor, yerin dibine geçiyor, sonra da hemen toparlanıyor. Ne yapıyorsun Ali diye kendine geliyordu. Ama şurası da bir gerçekti ki Hüsnü Hatun kendisini Hürü Ana'nın, o mendebur cehennemli karının İnce Mehmet'i sevdiğinden de daha çok seviyordu. Hüsnü Hatun ona neler yapmıyordu ki? En sevdiği yemekleri bir bir öğrenmiş, her gün Ali'ye o yemekleri kendi el ceyiziyle özene bezene pişiriyor, çocuklarının kız erkek adlarını öğrenmiş, her birisine kat kat paha biçilmez kumaşlardan giyitler dikiyor, her giyitin içine de ağanın haberi bile olmadan kendi cebinden paralar koyuyor, bir atlı bindiriyor, köye yolluyordu. Karısına bile iyi ki o pasaklı karıyı görmemişti, 5 tane ipekli fistan, don dikmiş göndermişti. O parlak kunduralardan bile özel olarak Adana'ya adam göndererek 3 çift aldırmış, dağa yollamıştı. Her ayda çocuklar için ak petekli bal sağdırıyordu. Köyle kasaba arasına bir atlı durmadan mekik dokuyor, yukarıya dağa kuş sütü bile götürüyordu. Konakta herkes gözünün içine bakıyor, daha aklından bile geçirmeden her istediği anında karşılanıyor, bütün konak onun yöresinde can ilacıymış gibi fır dönüyordu. Onu bir sevgi çemberin içine almışlardı ki, ve bu yalan da değildi. Ali gibi bir eski kurt hem de sevgi kurdu, hiçbir şeyi bilmese de sevginin yalan mı gerçek mi olduğunu bilirdi. Böylesine bir sevgi karşısında Ali değil insan taş olsa erirdi. Ali bütün bunlara karşın kendinden utanarak da olsa dayanıyordu. Zordu ama dayanmaya çalışacaktı da. Onun yerinde başka yumuşak bir kişi olsa Murtaza Ağa'yı öldürmeyi inatla düşünmek yerine böyle bir adam için, Hüsnü Hatun gibi karısı olan bir kişi için seve seve canını verirdi. Kimi zaman o kadar bunalıyordu ki, insanlığından o kadar utanıyordu ki, keşke İnce Mehmet Çiçekli Mahmud Ağa'yı öldürdüğünde izin verseydim de bir kurşun da şu Murtaza'ya sıksa da ben de bu işkencelerden kurtulsam diyordu. Durum vaziyet böyle giderse hiçbir zaman ne pahasına olursa olsun bu adamı öldüremeyeceğinden, kendisine ve ele aleme rezil kepaze olacağından korkuyordu. Duydun mu Ali başımıza geleni, duydun mu Ali? Benim canımdan aziz kardeşim, duydun mu yürüyüp gelen felaketi, duydun mu Mehmetleri? Duydum ağam. Ne diyorsun? Duydum da hiçbir şey anlamadım. Duydum da bunda bu kadar korkacak hiçbir şey bulamadım. Varsın dağın taşın, kurdun kuşun, börtü böceğin, hem de yerdeki karıncanın, sudaki balığın adı Mehmet olsun. Bunda ne var ki? Bizim dağlılar tuhaf adamlardır. Biri nereye giderse bini oraya gider. Birisi Mehmet olunca bini de olmuş. Hatun, söyle de bir çay yapsınlar. Belki Ali kardeşim kahve ister. Ben de çay isterim ha. Çabuk git de hatun, sen gelinceye kadar konuşmayacağız. Hatunun gitmesiyle gelmesi bir oldu. Durum vaziyet hiç de öyle değil Ali. Vaziyet gittikçe vehamet kesbediyor. Birinci şahidim sensin. Ben o zaman kurdun ağzına kan değmesin, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşmesin, yılan küçükken ezilir demedim mi? Gözlerini Ali'nin gözlerinin içine ısrarla dikip bakarak karşılık bekledi. Bir ben değil, cümle alem biliyor. Biliyor Ali, biliyor. İşte böyle yaktılar bizi, söndürdüler ocağımızı. Issız koydular yuvamızı, batırdılar yurdumuzu. Öksüz koydular yavrumuzu. Başını önüne eğdi, yüzü andan ana değişiyor. Bir soluyor, bir bozarıyor, bir kızarıyor, bir uzuyor, bir açılıyordu. Sonra başını kaldırdı, ısrarla gözlerini Ali'nin gözlerinin içine dikti. Orada bir şeyler, bir sevecenlik, bir dostluk, bir sevgi arar gibiydi. Biliyorum beni seversin Ali. O da ne söz diye ona çıkıştı Hüsnü Hatun. Tabii sever, o senin öz kardeşin değil mi? Severim. Öz bir candan. Severim. Gözlerinden okudum Ali, beni ilk olarak seviyorsun. O da ne söz? Ali seni her zaman severdi. Suç sende. Doğru ağam. Şimdi benim için canını verir misin? O da nasıl söz? Bir adamın kardeşi kardeşi için canını vermez mi? Ali kekeledi, sıkışmıştı, terledi. O zamanı gelince belli olur ağam. Haklısın Ali. Can pazarı bu. Zor tatmaya gelmez. Sonra insan kendi kendine mahcup olur. Ali bu can pazarında canını bizim uğrumuza feda kılmıştır. Evvelallah Ali. Şuna Allah'a inanır gibi inanıyorum ki sen İnce Mehmet'le başa çıkarsın. Evvelallah ağam. Sen onun gözünü çocukken korkutmuşsundur değil mi? Çocukken korkardı benden. Ödü kopardı değil mi? Bir insan bir insandan çocukken korkarsa eğer artık iflah etmez. Bu Allah'ın emridir ve ölünceye kadar o insan o insandan korkar. Benim de gözüm eşkıyalardan çocukken korktu. İşte ondan sonra da hiç iflah olmadım. Eşkıya lafını duydum mu korkumdan yüreğim ağzıma geliyor. Neden ki dersen? Sözlerini sürdürecekken birden kesti. Hüsnü Hatun'un yüzüne bir süre baktı, ona gülümsedi. Hüsnü Hatun da ona gülümsedi. Neden ki derseniz eşkıyalar ben çocukken üç büyük kardeşimi, iki amca oğlumu, bizim aşiretten de yedi kişiyi öldürdüler. Ben 6-7 yaşlarındaydım. Feryadı figana bir yetiştim, ortalık kan gölü. Kiminin gözü yerinden fırlamış çıkmış, bir uzun damarın ucunda sallanıp duruyor. Kiminin beyni akmış, kiminin yüreği dışarıda kalmış, atıp duruyor. Eşkıyalar da dikilmişler oraya, gülüyorlar. Sustu, kan ter içinde kalmıştı. Bu kanlı faciayı hiç anlatmamıştım, artık yüreğim kaldırmıyor. Gözlerinden iki damla sızarak ta çenesinin altına kadar indi. Ali ona o kadar acıdı ki kendini bıraksa başını onun dizleri üstüne koyarak katıla katıla ağlayacaktı. Hüsnü Hatun'sa çok şaşırmıştı. Karadağlı soyunun girdisini çıktısını, inciğini cıncığını biliyordu. Bu kadar yıl bu evdeydi, ne Murtaza Ağa'nın ne hiçbir kimsenin ağzından böyle bir olay duymamıştı. Uyduruyor dese uyduran adam uydurduğu yalana bu kadar üzülür de oturur ağlar mı? Kocasına bakıyor bir şey anlamıyordu, gittikçe de doluyordu. Birdenbire boşanıverdi, omuzları inip kalka kalka ağlıyordu. Ali artık buna, bu insanların en iyisi, bu dünya güzeli hatunun ağlamasına dayanamazdı. Sus hatun dedi bütün sevgisi, dostluğu en sıcak sesiyle. Sus hatunum, şimdi size bir şey söyleyeceğim ki her şey bitecek. Hatunun ağlaması bıçakla kesilir gibi kesildi. İkisi de gözlerini dikip Ali'ye baktılar. İçeriden Kur'an-ı Kerim'i getirsene hatunum. Hatun hemen koştu getirdi, Kur'an'ı Ali'nin eline verdi. Ali Kur'an'ı üç kere öpüp başına götürdü, boynunu büktü. ''Nasıl söyleyeyim güzel hatunum, iyilik dolu cömert ağam'' dedi. ''Ben bunu size nasıl söyleyeyim?'' Bir çocuk gibi utangaçlaşmıştı. ''Ben bunu size nasıl yaparım ki, ama hiçbir umarım çarem yok ki?'' ''Ne istiyorsan onu yap Ali'' dedi sabırsızlıkla Murtaza. ''Sen bizim kardeşimiz değil misin? Şu gök gibi gürleyen koca Türkmen'in kızı senin ablan değil mi?'' ''Allah şahidimdir ki siz bu kadar sıkışkın olmasanız, Allah şahidim olsun ki ben bu sırrı kul olana söyleyemezdim. Ölüp gidene kadar bu bende kalırdı. Ama neyleyim ki sizin bu insanlığınız, bana gösterdiğiniz bu kardeşlik abalıktır ki benim elimi kolumu bağlayan.'' Kesin kararını verdi, dikeldi, gözleri ışıklandı, Kur'an'ı uzattı. ''Bunun üstüne ellerinizi koyun.'' dedi. İkisi iki yerden titreyen ellerini Kur'an'ın üstüne koydular. ''Söyleyin.'' Ötekiler gözlerini açıp beklediler. Allah'ın önünde şu mübarek kitaba el basarak yemin içip ant veririz ki. Ant veririz ki dediler heyecanla bekleyerek. Topal Ali'nin bize verdiği sırrı ölüp yitene kadar. Ölüp yitene kadar hiçbir kuluna, hem de canlıya, cansıza, toprağa, taşa bile söylemeyeceğiz. Bu sır bizimle öbür dünyaya gidecek, toprağa gömülecek. Toprağa gömülecek. Yüzü sapsarı kesilmiş, elleri titreyen Ali rahat bir soluk aldı. ''Şimdi siz alın kitabı.'' Hatun'a uzattı. Kendi de sağ elini Kur'an'ın üstüne koydu. Zangır zangır titriyordu alnında ter damlaları. ''Allah'ın önünde Kur'an'a el basaraktan söylüyorum ki bu söyleyeceklerim doğru, dost doğrudur. Hiçbir, en küçük bir hilafım, bir yakıştırmam yoktur.'' ''Söyle!'' diye bağırdı Murtaza, can çekişir gibi. ''Söyle!'' Hüsnü Hatun kitabı aldı. Üç kere öpüp başına götürdükten sonra odaya götürdü. Altın yaldızlı kabına koydu geldi. ''Söyle!'' İnce Mehmet fıkara İbrahim'in oğlu, döneden doğma İncenan Mehmet eşkıya, eşkıyalığı aylar önce terk ederekten, başına almış bu dağları terk ederekten, avradı seyranı ve de komşu kadını, o dört kitapta katli vacip hürri anasını alaraktan, terki diyar ederekten, bizim diyarları terk ederekten gitmiştir. Bir daha eşkıyalık yapmayacağını bil cümle yaranına bildirmekten, nereden geldiği, kim olduğu bilinmeyen, beş vakit abdestli ve de namazlı Ferhat Hoca'ya el vererekten... Heyecandan soluğu taşıyordu. Murtaza Ağa, Hüsnü Hatun donmuş kalmışlar, ne söyleyeceklerini, nasıl konuşacaklarını bilemiyorlardı. Murtaza Ağa habire yutkunuyordu. Yani ne demek istiyorsun Ali? Yani İnce Mehmet bu dağlarda gezmiyor artık. Birden Ali'ye sarıldılar ikisi iki yerden. Canımız kurtuldu Ali'm. İyice kurtuldu ağam. Bir sevinç dalgası içinde kalaraktan bir süre ayakta dikildiler kaldılar. Gülmekten, sevinmekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murtaza ellerini koyacak yer bulamıyordu. Tatlı canımız, bu milletin de ırzı, namusu, şerefi, malı, mülkü, parası kurtuldu. Kurtulduk dedi Ali de. Oturmayı akıl ettiler. Yorulmuşlardı, susup biraz dinlendiler. Hüsnü Hatun da Murtaza Ağa da bütün sevgilerini, minnetlerini gözlerine toplamışlar. Hayranlıkla ona bakıyorlardı. Bir daha eşkıya çıkmaz mı Ali? Çıkamaz. Çünkü lehim ki o eşkıyacılığı hiç sevemedi. Adam öldürmek de onun çok zoruna gidiyordu. Çünkü lehim diyordu ki o bin ağa öldürsen yerine 2000'i geliyor. Gelen de gideni aratıyor. Senin de dağlarda rezil olduğun yanına kar kalıyor. Bu sebepten dolayı benim bildiğim o bir daha dağlara ayak basamaz. Alışmış kudurmuştan beterdir. O gene dağa çıkacak. Çıkamaz. Neden çıkamasın? Çocuğu olacakmış yakında. Parası pulu da var. Ferhat Hoca Kuzgun Veli'yi öldürdüklerinde onun bütün parasını ona verdi. Kuzgun Veli'nin de kemerinden çok altın çıktı ki bu kasabayı taşıyla toprağıyla satın alır. Mehmet de o parayla kendisine ev bah kurmuş, bahçe çiftlik donatmış. Benim bildiğim hiçbir eşkıya düzde sonuna dek kalamamıştır. Dünya malına gark olsa da sonunda soluğu dağda almıştır. Çakırcalı derler bir eşkıya vardı İzmir dağlarında. 14 yıl dağlarda gezdi. Öldürdüğü ağaların, beylerin kellelerinden kaleler kurulur. Padişah onu 4 kere affeyledi. Ona altınlar, çiftlikler, bir de kır serdarlığı rütbesi verdi. Onu paşa yaptı da o 4 seferinde de soluğu dağlarda aldı. Alışmış kudurmuştan beterdir. Nice hanumanlar söndürdü, köprüler yaptırdı, camiler kurdurdu. Köylere yollar açtı, zenginden aldı, fıkaraya verdi. Sonra da Karıncalı Dağ'da kör bir kurşuna kurban gitti. Ben onun orasını bilmem ama bu İnce Mehmet bu kadar yoksulluktan sonra eline bu kadar rahatlık geçmişken sanmam ki bir daha dağa çıksın. Azıcık aklı olan bir daha kendini ölüme atar mı? İnce Mehmet çok akıllıdır. O her zaman ne derdi biliyor musun? Ne derdi Ali? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz derdi. Acayip diye artık kendisine iyice gelmiş Murtaza Ağa şaşkınlığını belirtti. Ama bütün bunları bilerek bunca yıl dağda gezdi. Mecburi dedi Ali. Mecburi diye onayladı hatun. Bir insan bu kadar rahatını bulmuş, kanun kadar zengin olmuşken niye dağa çıksın da kendisine zebil ziyan etsin? Ali kardeş doğru söylüyor. Murtaza Ağa gittikçe rahatlıyor ama içindeki endişeleri de bir türlü atamıyordu. Onu rahat bırakmazlar ki. Onu kimse tanımıyor ki, adını da değiştirmiş. Murtaza Ağa inat ediyordu. Benim bildiğim hiçbir eşkıya sonuna kadar düzde kalamamıştır. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Yanlışsın ha. Neymiş yanlışım? Yerden göğe kadar yanlışsın. Söyle bana, şu dağlar dağ olalı beri Bayramoğlu gibi bir eşkıya gördü mü? Hüsnü Hatun atıldı. Gördü mü? Diye sevinçle bağırdı. Gördü mü? Gördü mü? Murtaza Ağa gevşedi, rahatladı, güldü, yumuşak konuştu. Görmedi dedi kıvançla, azıcık da utanmış. O kaç yıldır adımını dağa atmadı. Atmadı değil, dağa dönüp de bakmadı bile. Bak Topal Ali dedi Murtaza Ağa. Bizde de hiç adamlık kalmamış. Adamı orada köyünde yok yoksul kuyunun dibindeki taş gibi unuttuk gittik. Bundan sonra ilk işimiz onu ziyaret olmalı. Gittim köyünü, evini gördüm. İt barınmaz evinde. O kadar yoksul ki evinin ortasına bir fare düşse başı yarılır. Bir çift ölümcül öküzü yok ki çift sürsün. Karısı çoluk çocuğuyla kazmayla deşip ekinlerini öyle ekiyorlar. Gittim halini gördüm de yüreğim paramparça oldu. Ona bir tutam çay, azıcık şeker götürdüm de o elimi bırakıp bu elimi, bu elimi bırakıp ötekini öpüyordu. Ne üstte üst ne başta baş var. Ona çay, şeker, azıcık da bir şeyler götürelim. O eskiden çaya alışmış. Allah kimseyi gördüğünden geriye koymasın. Amin dedi Hüsnü Hatun, gözleri yaş içinde kalmış. Ben de yarın hemen ona hemen don, gömlek, mintan dikeyim. Senin eski giymediğin çuha şalvarınla. Halep işi kaputunu da ona götür. Daha yepyeni. Hiç giymedin ki kurban olduğum. Ali duygulanmıştı. Ne zaman istersen gidelim ağam. Ben de dünya gözüyle bir kere olsun o Hazreti Ali gibi dünya asanını hiç olmasa bir sefer görmüş olurum. Bundan sonra ağa başını önüne eğdi, derin düşüncelere daldı. Ya bu Mehmetler ne olacaktı? Bu dünyanın ortasına kadar zulüm köklerini muhkem olaraktan salacak olan canavarlar. Yarın bir gün her birisi bir ince olup binlerce kişi, 10 binlerce Mehmet, ellerinde alışkın tüfeklerle kurt sürüleri gibi dağdan şehirlere inerlerse, taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakırlar mı? Irzına geçmedikleri kız kadın kalır mı? Bu dağlılar, hele köylüler, akça pakça şehirli kadınlarına çok düşkün olurlar. İşte o zaman, işte o zaman. Tarihte olmamış iş değil ki. Ama onlar o kadar büyüyünce de karşılarında orduları bulurlar. Bir kuyucu Murat Paşa değil, karşılarına o zaman da 1000 kuyucu Murat Paşa çıkar. Keşke öyle bir fiile kalkışsalar da toptan ezilseler de bir daha kıyamete kadar sesleri solukları çıkmasa. Kuyucu Murat Paşa'dan sonra 300 yıl bu dağlarda bir daha bir kimse en küçük bir çıt çıkarabildi mi? Ta Kozanoğlu baş kaldırmasına kadar. Kozanoğlu da bunlardan değil, o bir beydi. Hükümdarlık sevdasındaydı. Bunları, bu baldırı çıplakları kandırdı, kullandı. Başını kaldırdı. Keşke bu Mehmetler çoğalsalar dedi. İşte o zaman görürler babalarının gününü. İşte o zaman görürler bizim nasıl tunç siper göğüs olarak İstiklal Savaşı'nda düşmanı ezdiğimiz gibi onların kafalarını nasıl ezeceğimizi, atamız şanlı kuyucu Murat Paşa gibi kuyulara diri diri onları nasıl gömdüğümüzü. İşte o zaman görürler. Ali'ye tepeden kendine güvenmiş ezici bir bakış fırlattı. Değil mi Topal Ali ağa? Basbayı alay ediyordu. Değil mi ulan dağlar aslanı kahraman Topal? Yaman olan ince Mehmet'ti. İki gözümün yarım çiçeği Topal. Ali üzülüp büzülüyordu. Onun bu hali Murtaza ağayı sevinçlere gark etti. Yaman olan, kan içici olan ince Mehmet'ti. O da yok artık. Yok artık dedi Topal Ali boynunu bükerek. Sen de ondan dolayı artık yoksun. Senin de artık padişahlığın son buldu. Ağam bilir. Murtaza ağa ayağa kalktı, gerindi. Kollarını açtı, gerindi. Salonda sert adımlarla gidip gelmeye başladı. Ali'nin önüne geldikçe de ona bilirim, bilirim. Ya da ben bilirim diye laf atmaktan kendini alamıyordu. Elbette, elbette ben bilirim. Sen bilecek değilsin ya Topal padişah. Geldi, sert ayağını yere vurarak durdu. Taban tahtaları çatırdadı. Hatun diye buyurdu. Şu Topal Ali ağanın yatağını benim odamdan alın da aşağıya indirin. Oradaki en güzel odaya serin. Ne de olsa kardeşimiz değil mi? Hüsnü Hatun yerinden kalkmış, odanın kapısını açmış. El kol işaretiyle Ali'ye göstermeden ağayı çağırıyordu. Ağa sonunda ona döndü. Biliyorum Hüsnü, beni neden çağırdığını biliyorum. Şimdi geleceğim. Ali'nin karşısına durmuş, çivi gözlerini üstüne dikmiş, bir heybet gibi bütün ağırlığıyla adamın üstüne çökmüş, öteki de büzüldükçe büzülüyor, bir söze varamıyordu. Bunun böyle olacağı aklının köşesinden bile geçmemiş, İnce Mehmet'in dağdan indiğini söylediğine pişmanlıktan da öte bir pişmanlık duyuyordu. Vay ananı avradını, böyle iş böyle adam olur muymuş diyor da başka bir söz aklına gelmiyordu. Topalı karşısında böyle durarak, onu küçülterek iyice ezdiğine, onu yerin dibine batırarak öcünü aldığına inanınca Hüsnü Hatun'un çağrısına uyarak odaya geçti. ''Buyur bakalım Hatun'' dedi. ''Yapma ağam, kurban olayım, ayaklarının altını öpeyim, yapma ağam. Bakarsın İnce Mehmet bir daha dağa çıkar, etme eyleme. Ayaklarının altını öpeyim, yapma bunu şu adama. Bizde hiç insanlık kalmadı mı?'' ''İnsanlık insana yapılır Hatun.'' Gümbür gümbür sesi dışarıdan olduğu gibi duyuluyor, Ali kulak kabartmış dinliyordu. Yapma ağa, İnce Mehmet gene dağa çıkar. Biz gene bu adama muhtaç oluruz. İnce Mehmet bir daha dağa çıkamaz. Neden çıkmasın? Hatun sen deli misin diye bir kahkaha attı. Bu kadar sağmanı serveti eline geçirmiş de İnce Mehmet. Bütün dağları ona versen de bir daha o adımını dağa atar mı sanıyorsun? Korkma, bu ayağı çarıklıları ben bilirim. Bir tek kuruş için bu adamlar 1000 takla atarlar. Kurban olayım ağa, bu gece onu odandan atma. Dayanamam hatun, dayanamam. Bunca gün dayandım. Kokuyor o. Ayakları, götü, her yeri kokuyor. Odamda onun varlığına bir saniye bile dayanamam. Niye söylemedin onun koktuğunu şimdiye kadar? Ben onu her gün hamama sokardım. 2 güne bir de fıkarayı zaten hamama sokuyordum. Bir kalıp kokulu sabunu bitirene kadar yunup arınıyordu. Çarşıda kokulu sabun komadım, ona harcadım. Çok da temiz bir adam o. Kokuyor. Onun kokusuna dayanamam. Daha bir saniye bile. Hatun, hatun sen bilmiyor musun, bu adam bu eve sahip oldu. Padişah gibi oturuyor, Arap ata biniyor, beni veli nimetini bile hiçe sayıyordu. Sanki bu evin sahibi ben değilim de oydu. Utanmaz, kokar, pis adam. Fıkara hiçbir şey yapmıyordu ki, aha ağzı var dili yok bir adamdı. Ne yapsak neylesek hep gülümsüyor, ses çıkarmıyordu. Niye çıkarsın, niye çıkarsın hatun? Her gün keklik eti, Aladağ'dan gelen ak petekli püren kokulu bal. Her gün padişah şöleni. Bunca yıl bu adam bu eve gelene kadar bizim evde böyle bir savurganlık oldu mu? Neredeyse bu adam bu evde daha 3 ay kalsaydı ben iflas etmiştim. İyi ki Kur'an'a el bastık da. Aralarındaki tartışma kıran kırana gün ışıyıncaya kadar sürdü. Hatun gün ışırken son sözünü söyledi. Bu gece Ali kardeşim senin odanda yatacak. Eğer o bu gece o yatakta yatmazsa ben de bu evde durmam. Bohçamı alır da babamın evine bunca yıl sonra giderim. İşte Kur'an, işte sen. Bunu böyle yapacağıma, Kur'an'a el basarak yemin ediyorum. Haydi bakalım. Ali gitmek istiyor, tartışmanın sonunu da merak ediyor. Ha şimdi kalkayım, ha birazdan diye yerinden kalkamıyordu. Sabaha karşı ayağa kalktı. Çıkıp gidecekti ki hatunun son sözlerini duydu. Ayıp olurdu bu yiğit hatuna karşı. Yeniden yerine çöktü. Sabah oldu zaten, ben çarşıya çıkıyorum. Sen onu götür de yatağına yatır. Sağ ol ağa diye ona sarıldı hatun. Beni, evimi, ocağımı kurtardın. Murtaza ağa da ona sarıldı. Öyleyse hatun, madem bu kadar istiyorsun, Topal istediği kadar bu evde kalır. O çok onurlu adamdır dedi hatun. Bunca çekişmeden sonra sanmam ki bizde kalsın artık. Çok kötü oldu. Kim bilir, belki benim hatırımı kırmaz da belki birkaç gün daha bizde kalır. Ama onu odama almam, kokuyor. Alma dedi hatun, ben onu kuş tüyü yataklarda yatırırım. Eskisinden de daha iyi ağırlarım. Bu sözleri kapıyı açıp bağırarak söyledi ki Ali duysun. Dışarıya çıktı, Ali'yi kolundan tuttu kaldırdı. En sıcak, en sevgi dolu sesi bir kardeş sevecenliğiyle. Kalk Ali kardeşim dedi, seni bu gece çok yorduk, üzdük. Ağam çok içmişti, kusuruna kalma. Odaya götürdü, kapıyı kapadı, kulağına fısıldadı. Bunlar böyle işte Halim dedi. Anlamadım, bunlar nasıl insan? Bunlar işlerine gelirse bugün böyleler, gelmezse yarın şöyleler. Kurban olayım Ali kardeşim, ben bunların insanlıklarından bir şey anlamadım. Oysa benim babamın evinin erkekleri, benim babamın, elimin, aşiretimin insanları, hırsızları, alçakları bile böyle değillerdi. Ben bunların adamlığından hiçbir şey anlamadım ya, ne yapayım? Bir kere kader beni aralarına düşürmüş. Sesi bir ağıt gibiydi, Ali'yi odada bıraktı çıktı. O sabah Murtaza Ağa uzun uzun tıraş oldu. Epeydir aynalara bakmıyordu. Aynada bıyıklarını özenle vurdu. İstanbul'da dikilmiş lacivertlerini çekti. Kırmızı boyun bağını boynuna geçirdi. Rugan ayakkabılarını giydi. Kostaklanarak çarşıya indi. Daha hiçbir dükkan açılmamıştı. Kaldırımlarda uyumuş köpekler o geçerken başlarını kaldırıp uykulu gözlerle ona bakıyor. Sonra da başlarını ön bacaklarının üstüne uzatıp gözlerini kapatıyorlardı. İlk dükkanı Hacı Hanefi'nin açacağını biliyordu. 30 yıldır bu böyleydi. Az sonra dükkanın önünde karşılaştılar. Hacı Hanefi besmele çekerek kepenkleri gümbürdetti. Çarşı yankılandı. Buyurun Murtaza, ayrola, bu ne erkencilik? Biz de zatın gibi her zaman erkenciyiz Hacı Bey. Murtaza Ağa'nın kıvrandığı, bir şeyler söylemek için çırpındığı Hacı Hanefi'nin gözünden kaçmıyordu. Cin gibi adam dediklerinden de Hacı Hanefi. Çember sakallıydı, ağzından dualar eksik olmayan birisiydi. Gece gündüz uykuda bile ağzı kıpır kıpır ediyor, önüne kim gelirse okuyup üflüyordu. Her yıl hacca gidiyordu. Söylediklerine göre bu yöntemle de kaçakçılık yapıyordu. Hem dindarlığından hem de mağazasında her şeyin bulunmasına ötürü dükkanı arı kovanı gibi işliyordu. Öylesine ki harıl harıl çalışan üç yardımcısıyla bile gelen müşterilerle baş edemiyordu. Dükkanın orasını burasını düzelterek bir yerlerden elindeki ıslak beze toz aldıktan, birkaç kez dükkanın ortasına doğru okuyup üfledikten sonra ağanın yanına geldi. Saygılıca karşıdaki sandalyeye oturdu, iki elini de dizlerinin üstüne koydu. ''Size bir çay kaynatsam mı?'' ''İsteme, zahmet etme, şimdi kahveler açılır.'' ''Çok sevindim zatınızı fakirhanede görmekle.'' Kasabada darendeli Hacı Hanefi'yi kimse sevmezdi. Hele Murtaza hiç sevmezdi. Geliriz dedi. Bu Mehmetler bir hiç hacı efendi. Uydurma efendim, büyütüyorlar efendim. Hiç devletül Türkiye ilan birkaç çapulcu başka çıkabilir mi? Değil bin Mehmet, on bin, yüz bin Mehmet, bütün Türkiye. Mehmet olsa ne yazar ki efendim? Yedi düvelle hem de düveli muazzama ile çarpışarak onları bir hakkın yere seren tüm siper göğüslü ordumuz son Türk devletinin bekçiliğini yaparlar. Bir küçük Anadolu'nun 10 milyon çapulcusuyla başa çıkamaz mı? Çıkar, hem de şu Toros dağlarını un ufak edecek kuyucu Murat Paşa Hazretleri cennet mekan efendimiz gibi bin insan çıkarır. Şu Toroslardan çaylar ırmaklar dolusu kanlar çağlatarak dünyayı kuyularla doldurur. Doldurur bey ağa hazretleri. Bu ince Mehmet'te de iş yok. Eline 5-10 kuruş geçmeye görsün. Eşkıyalığı da bırakır, anasını da satar. Zatı devletleriniz bana biraz atın başına koyduğumuz kadar para veriniz. Bendeniz de gideyim dağlara. O eşkıyaların hepsini satın alıp da indireyim düze de. Mübarek huzurunuza getireyim de elinizi buğz ettireyim. Hem de ayaklarınızı. Doğru mu bu? Vallahi de billahi de. İnce Mehmet'i de mi? Elbette ve hem de başta onu. Ben bu dağları çok bilirim efendim. Gençliğimizde oralarda çerçilik zanaatını yürütürdük. Bunlar çok fakirlerdir. Ot, yaprak, kabak yiye yiye karınları Hüt Dağı gibi şişerek kendileri bir hakkın vefat ederler. Sinekler kadar çokturlar, sinekler gibi vefat ederler. Duyup işittiğimize göre bunlar abdinin kullarıymışlar. Zat-ı haliniz zannederim zat-ı şerifle müşerref oldunuz. Kendileri çarşıda bir çingene gibi hırpani dolaşırlar. Açlıktan da bir iznillahi nefesleri kokardı. Bir düşününüz ağa efendi hazretleri, beyi böyle olanın tebaası nasıl olabilir? Demek ince Mehmet'e de. Vallahi de tallahi de yarından tezi yok, giderim daha. Onu iki kuruşa satın alır getiririm size, bu kadar telaşa ne lüzum var? Bu Hacı Hanefi makbul adam değildi ya, gene de doğru söylüyor. Onların ciğerlerinde kaş damar olduğunu bildiğinden, bunca yıl alışveriş ederek köylüleri yakından tanıdığından doğru söylüyordu. Kepenkler gümbürtüyle arka arkaya açılarak çarşı dolmaya başladı. Erkenden kasabaya inen köylüler başıboş oradan buraya dolaşıp duruyorlardı. Hacının kahveciyi ısmarladı, dumanı üstünde tavşan kanı ilk çaylar geldi. Murtaza Ağa çayı çabuk çabuk ağzı yanarak içti. Ayağa kalktı, artık uyanmış olmalıydı. Bu okumuş beyler, efendiler geç uyanırlardı. Taşkın Halil Bey'in konağına koşar adım ilerledi. Onu balkonda oturmuş çayını yudumlar buldu. Ta uzaklardan seslendi. Taşkın Bey, Taşkın Bey, hey! Taşkın Bey, ne kadar da erken uyandınız beyimiz. Kapı açıldı, merdivenlere ikişer ikişer çıktı. Halil Bey onu ayakta karşıladı, karşısına oturttu. Bir çay söyledi, kısa etekli bir kız hemen çayı getirdi. Murtaza Ağa'nın içinin içine sığmadı, dolup taştı, dilinin altında iyi bir şeyler olduğu gözden kaçmıyordu. Hiçbir kıymeti yok diye başladı Murtaza. Bu Mehmetlerin de İnce Mehmet'in de hiçbir kıymeti kanuniyesi yok. Söyle Murtaza, ne oldu? Söyleyemem, bana yemin ettirdi. O alçak topal Ali, cahil, kan içici hayvan, hem de Kur'an'a el bastırarak. O cahil, o kan içici cahil köpek. Ancak şunu söyleyebilirim ki artık en büyük düşmanımız dağlarda yok. Kıyamete kadar olmayacak da. Mehmetlere gelince. Gece Hüsnü Hatun'la konuştuklarını olduğu gibi yineleyerek her şeyi anlattı. Sözünü de Türk ordusunun 1000 tane kuyucu Murat Paşa çıkaracağıyla bağladı. Ne diyorsun sen Murtaza? Gelsinler, gelsinler, milyonlarca gelsinler de yeryüzünden ebediyen silinsinler. Ayaklanma nedir görsünler. Ordumuz o hainlerin bir tekini bile sağ bırakmasın. Sen ne diyorsun Murtaza? Tohum yok diyorum, Kürre-i Arz'ın ortasındaki kök de yok. Zaten Kürre-i Arz'ın ortası ateş doludur. Oraya ulaşan kökler yanar, yeşermez. Yahu sen ne diyorsun Murtaza? O muallim Rüstem Bey atıyor, senin de benim de hocamız ama atıyor. İnce Mehmet de yok, mafiş. Sana sabah sabah bunu söylemeye geldim ki artık korkmayalım. Mal ve de can telaşında olmayalım. İnce Mehmet'i ben 5 liraya satın aldım. Yahu sen ne diyorsun Murtaza? Ben senin bu söylediklerine hiçbir şey anlamıyorum. Ah ah ah diye dişini sıktı Murtaza. Ah şu yeminim olmasaydı. Her şeyi kolaylıkla anlardın ya. Ah ah şu yemin yüzünden dillerim bağlı. Ne oldu İnce Mehmet, öldü mü? Ölmedi. Kaçtı mı? Kaçmadı. Ya ne oldu? Ah ah bilmiyorum. Dillerim bağlanmış, söyleyemiyorum. Bu sefer Hacı Hanefi ile konuştuklarını, köylülerin ot yediklerini, dağlardaki eşkıyanın da iki pula satın alınacağını, İnce Mehmet'in de. Bak kardeşim Murtaza, geldiğinden beri bu konuştuklarından bir şey anlıyorsam Arap olayım. Ya Murtaza, biz seninle bir uyuz atın başına tam 3000 Türk lirası koyduk da ele aleme rezil rüsvay olmadık mı? Sonunda da ölmüş atı küheylan edip üstümüzde gökyüzünde kişnetmedik mi? Allah'ını seversen açık konuşsana. Ah ah, bağlı dillerim çözülmüyor ki. Ölüyorum geberiyorum da gene dilimi çözemiyorum. Ağır yemin. Murtaza akılı kırk yararak lisanı haliyle İnce Mehmet'in kaçıp gittiğini, dünyanın bir yerinde çiftlikler, hanlar sahibi olduğunu, küp küp altınların üstünde oturduğunu anlattı. Sözlerini de böylesine Karun kadar zengin olan bir kişi eşkıya çıkar mı diye bitirdi. Sen söyle, çıkar mı? Niçin çıksın dedi Halil Bey. Yüzü kararmış, onu anlamaya çalışma çabasından ötürü alnı kırışmıştı. Şimdi anladın öyleyse. Hiçbir şey anlamadım. Haydi bana Allah'a ısmarladık der demez de ayağı fırladı, çarşıya koştu. Büyük olayı lisan-ı hal ile önüne geleni anlatmaya çalıştı. Herkes ahmak kesilmiş, hiç kimse bir şey anlamıyordu. Bu kadar insan içinden açık açık her şeyi söylediği halde durup yüzüne pel pel bakıyorlar. Sonra da düşünceli düşünceli onu anladık ya da anlamadık demeden çekip gidiyorlardı. Söylediklerini bir anlayan çıkmamıştı. Topal Ali'ye gitse, canını verse acaba yeminini geriye alır mıydı? Müftüye koştu. Müftü efendi, acaba edilen yemin bozulabilir mi diye sordu. Müftü, hiçbir zaman katiyen bozulamaz dedi. Bugün çarşıda kimsenin ağzını bıçak açmıyor, herkesin köylülerin yüzünden bile düşen bin parça oluyordu. Murtaza'nın bütün çabaları heba olmuş gitmişti. Bana ne dedi kendi kendine, onlar bu kadar ahmak olmasınlar, leb deyince leblebiyi anlasınlar. Bütün kasabaya küstü, bir daha da kimseye ağzını açıp bir tek lakırdı bile söylemedi. Bereket versin ki çarşı o anda kaynaştı. Murtaza başını kaldırınca çarşının ortasından her birisinin başını bir jandarmanın çektiği, üstlerine ölülerin atıldığı atları gördü. Halk dükkanlardan kaldırımlara dökülmüş bu geçit törenini seyrediyor, kulaktan kulağa da fısıldaşıyorlardı. Şu üç kara giyitli olanlar, yani çiçeği burnunda olanlar Mehmetlerdenmişler. Ötekilerse İnce Mehmet'in çetesiymiş. Belki de içlerinde İnce Mehmet bile varmış. Kendisini tutamayan Murtaza Ağa, bunların içinde İnce Mehmet olamaz diye bağırdı. Sabahtan bu yana söylüyorum, söylüyorum, anlatamıyorum. İnce Mehmet yok. Atların nal seslerinden başka ses duyulmayan çarşıda herkes dönüp Murtaza Ağa'nın bağırtısına baktı. O da bundan hoşnut oldu daha yüksek sesle. İnce Mehmet o yok oldu diye yineledi sözlerini. Eşkıya ölüsü bir hayliydi. 1, 2, 3, 10, 15 diye sayıyorlardı. Ama bunların hemen hepsinin Sarı Sultanoğlu'nun adamları olduğunu kimse bilmiyordu. Ölüleri çarşıdan geçirip kasabayı mahalle mahalle dolaştırdıktan sonra jandarma komutanlığına getirdiler. Silahlarını kucaklarına verip duvarın dibine dizdiler. Kasabaya kızgınlığı, küskünlüğü daha sürüp giden Murtaza eve koştu. Onu karşılayan Hüsnü Hatun'a, ''Bu kasabanın hepsi kör, ahmak. Anlattım da hiçbir şey anlamadılar. Hem de açık açık hem de gözlerini içine sokarak. Keşke yemin etmeseydik, ne güzel olacaktı.'' Bütün dediklerim çıkıyor. Git de jandarma kumandanlığına Mehmetlerin ölüsünü gör. Sanki kuyucu Murat Paşa Hazretleri dirilmiş de kumandayı eline almış. 14. dizinin sonu. Sayfa 317.